Ayrım 20, Hayalet, Joe Nesbo, sayfa 230, 21. bölüm. Adamın yüzü feci haldeydi. Oturma odasının ışığını açmış olan Harry cesede bakıyordu. Cesedin sağ kulağı parke zemine çivilenmişti. Yüzünde de 6 tane siyah ve kanlı krater vardı. Harry'nin cinayet silahını aramasına gerek yoktu. Silah yüzünün önünde asılı duruyordu. Kirişe bağlanmış bir ipin ucunda tuğla vardı. Tuğladan çıkmış 6 çivi kanlıydı. Harry çömelip elini uzattı. Odanın sıcaklığına karşın ceset soğuktu ve kesinlikle katılaşmıştı. Ölüm lekeleri içinde aynı şey geçerliydi. Yer çekiminin etkisi ve kan basıncının yokluğu, kanın vücudun en alt kısımlarında toplanmasına ve kolların alt tarafının hafifçe kızarmasına yol açmıştı. Harry'nin tahminince bu adam öleli 12 saatten fazla olmuştu. Beyaz ütülü gömleği yukarı sıyrılmış olduğundan karnının bir kısmı açıktaydı. Cesedin karnında bakterilerin onu yemeye başladığını gösteren yeşilimsi ton yoktu. Bu ziyafet genellikle 48 saat sonra başlar ve karından yayılırdı. Adamın üstünde gömleğin yanı sıra gevşetilmiş bir kravat, siyah takım pantolonu ve cilalı ayakkabılar da vardı. Harry sanki dosdoğru cenazeden veya kıyafet zorunluluğu olan bir işten gelmiş diye düşündü. Cep telefonunu çıkardı ve özel harekat odasını veya suç masasını doğrudan arayıp aramamakta kararsız kaldı. Özel harekat odasının numarasını tuşlarken etrafa bakındı. İçeri zorla girildiğini gösteren bir iz veya bu odada mücadele yaşandığını gösteren bir kanıt görmemişti. Tuğla ve ceset hariç kanıt yoktu. Harry suç mahalli ekibinin geldiğinde hiçbir şey bulamayacağını biliyordu. Ne parmak izi, ne ayakkabı izi, ne de DNA. Dedektifler de bir şey bulamayacaktı. Herhangi bir şey görmüş komşular, civardaki petrol istasyonlarının güvenlik kayıtlarında tanıdık yüzler. Schultz'un telefon hattından yaptığı veya ona yapılan aramalarda bir ipucu bulamayacaklardı. Hiçbir şey. Harry telefonun açılmasını beklerken mutfağa girdi. İçgüdüsel olarak dikkatli yürüyor ve hiçbir şeye dokunmamaya çalışıyordu. Mutfak masasındaki tabakta duran yarısı yenmiş salamlı sandviç gözüne ilişti. Sandalyenin sırtında cesedin pantolonuna uyan bir takım ceketi asılıydı. Harry ceketin ceplerini araştırınca 400 kron, ziyaretçi kartı, tren bileti ve havalimanı kimlik kartı buldu. Tort Schultz, fotoğrafta profesyonelce gülümseyen yüz, Harry'nin oturma odasında gördüğü yüz kalıntılarını andırıyordu. Santral. ''Burada bir ceset var. Adres.'' Ziyaretçi kartı Harry'nin dikkatini çekti. ''Evet. Bu kartta tanıdık bir şey vardı. Alo.'' Harry ziyaretçi kartını aldı. En üstte Oslo Politidist Richt yazısı vardı. Altına da Tort Schultz ismi ve bir tarih yazılıydı. Adam 2 gün önce bir emniyet müdürlüğüne veya karakola gitmişti. Şimdi de ölüydü. ''Alo.'' Harry telefonu kapadı, oturdu, düşündü. 90 dakika boyunca evi araştırdı. Sonra parmak izi bırakmış olabileceği her yeri sildi. Ve saç telleri dökülmesin diye başına geçirip lastik bantla tutturdu, plastik torbayı çıkardı. Bir cinayet mahalline giren bütün dedektiflerle diğer memurların parmak izlerini ve DNA'larını kaydettirmeleri yerleşik bir kuraldı. Harry ipucu bıraktıysa polisler Harry Hall'un orada bulunduğunu 5 dakikada öğrenirdi. Harry'nin çabalarının meyveleri 3 küçük paket kokain ve kaçak olduğunu tahmin ettiği 4 şişe içkiydi. Bunlar dışında tam da tahmin ettiği gibi hiçbir şey bulamamıştı. Kapıyı kapadı ve arabasına binip uzaklaştı. Oslo Politi District. Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun. Şehir merkezine varınca park etti ve öylece oturup ön camdan dışarı baktı. Sonra Beati'yi aradı. ''Selam Harry. İki şey. Senden bir kıyak istiyorum. Bir de bu vakayla bağlantılı olarak bir adamın daha öldürüldüğünü anonim olarak ihbar etmek istiyorum.'' ''Ben de yeni öğrendim.'' Harry şaşkınlıkla ''Haberim var yani.'' dedi. ''Ziyuk yöntemiyle öldürülmüş. Rusça'da kın kanatlı demek.''
''Neden bahsediyorsun?''
''Tuğladan.''
''Ne tuğlası?''
Harry derin bir nefes al. Sen neden bahsediyorsun?
Goike Tošić'ten.
O kim? Oleg'e saldıran adam.
Hücresinde ölü bulundu.
Harry kendisine doğru gelen bir çift farın ışıklarına dosdoğru baktı. Nasıl?
Şu an araştırıyorlar. Görünüşe bakılırsa kendini asmış.
Asmış değil, asılmıştır. Pilotu da öldürmüşler.
Ne?
Tort Schultz, Gardner Mound'daki evinin oturma odasında yerde yatıyor.
Beate 2 saniye sonra karşılık verdi.
Özel harekat odasına haber veririm.
Tamam. İkincisi neydi?
Ne?
Benden bir kıyak istediğini söyledin. Ah evet, Harry ziyaretçi kartını cebinden çıkardı. Emniyet müdürlüğünün ziyaretçi kayıt defterini kontrol edebilir misin? Tort Schultz'un 2 gün önce kimi görmeye gittiğine bak.
Tekrar sessizlik.
Beate.
Bunun bulaşmak isteyeceğim bir iş olduğuna emin misin Harry?
Bunun bulaşmak istemeyeceğim bir iş olduğuna eminim.
Gıcık.
Harry telefonu kapadı. Harry aracını Kvat Rau Terre'nin altındaki çok katlı otoparka bırakıp Leon Oteli'ne doğru yürüdü. Bir barın önünden geçerken açık kapıdan duyduğu müzik Nirvana'nın davetkar Come As You Are'ı şehre geldiği akşamı hatırlattı. Bara girdiğini ancak kendini bağırsak gibi kıvrımlı bir odada tezgahın önünde bulunca fark etti. 3 müşteri bar taburelerinde 2 büklüm oturuyordu. Bir aydır içiyorlarmış ve kimse onları durduramamış gibi bir havaları vardı. İçeride cesetlerin ve yaşlı hasta insanların kokusu alınıyordu. Barmen bir türbüşona geçirilmiş şişe mantarını yavaşça çıkarırken Harry'e bir an önce siparişini ver yoksa cehenneme git dercesine baktı. Kalın boynunda 2 büyük gotik karakterli bir dövme vardı. Y.E. ''Ne vereyim?'' diye bağırarak Harry'nin arkadaş olarak gelmesini isteyen Kurt Cobain'in sesini bastırmayı başardı. Harry birden kurumuş olan dudaklarını ıslattı. Barmen'in dönen ellerine baktı. Türbüşon en basit türdendi. Güçlü ve eğitimli bir el tarafından kullanılması gerekse de birkaç kez çevirdikten sonra mantarı hızla çekmek yeterliydi. Mantar tam ortasından delinmişti. Ama burası şarap barı değildi. Başka ne satıyorlardı peki? Harry barmenin arkasındaki aynada kendi çarpılmış görüntüsünü gördü, yaralı yüzünü. Ama gördüğü sadece kendi yüzü değildi. Hepsinin, bütün hayaletlerin yüzleri oradaydı. Tort Schultz da aralarına katılan en son hayaletti. Ayna rafındaki şişelere göz gezdiren Harry, ısı güdümlü füze misali hedefini buldu. Eski düşmanını, Jim Beam'i.
Kurt Cobain'in tabancası yoktu.
Harry öksürdü, sadece bir bardak.
Tabancası yoktu.
Sipariş verdi. Barmen öne giderek ha diye bağırdı.
Jim Beam.
Tabanca yok.
Cin ne?
Harry yutkundu. Cobain memoria sözcüğünü tekrarlıyordu. Harry daha önce bu şarkıyı 100 kez dinlemiş olsa da hep Cobain'in The More ve ardından başka bir şeyler dediğini sandığını fark etti. In memoriam. Dipnot anısına. Harry bunu nerede görmüştü? Bir mezar taşında mı? Aynada bir hareket gördü. Tam o anda cebindeki telefon titreşmeye başladı. Barmen türbüşonu tezgaha bırakarak cin ne diye bağırdı. Harry cep telefonunu çıkardı, ekrana baktı. Re. Telefonu açtı. Selam Raquel.
Harry.
Arkasında bir başka hareket. Gürültüden başka bir şey duyamıyorum Harry. Neredesin? Harry dönüp telaşlı adımlarla çıkışa doğru yürüdü. Dışarının egzoz dumanlı ama daha taze havasını içine çekti.
''Raquel ne yapıyorsun?'' diye sordu.
''Sola mı yoksa sağa mı dönsem diye düşünüyorum.'' dedi Harry. ''Ya sen?''
''Yatağa gidiyorum. Ayık mısın?''
''Ne?''
''Dediğimi duydun. Ben de seni duyabiliyorum. Stresli olduğunda fark ederim. Bulunduğun yerde bar gibiydi.''
Harry bir Camel paketi çıkardı. Sonra da paketin dibine vurarak bir sigara aldı. Elinin titrediğini gördü. Aradığın iyi oldu Raquel.
Harry.
Harry sigarasını yaktı. Evet.
Hans Christian. Oleg'in gizli bir yerde gözaltında tutulmasını ayarladı. Östland'da ama tam yerini kimse bilmiyor.
Fena değil.
O iyi bir adam Harry.
Bundan şüphem yok.
Harry.
Buradayım.
Sahte kanıtlar yerleştirebilirsek, cinayeti üstlenirsen bana yardım eder misin?
Harry derin bir nefes aldı. Hayır.
Neden?
Harry'nin arkasındaki kapı açıldı ama Harry dışarı çıkan birinin ayak seslerini duymadı. Seni otelden ararım, tamam mı? Telefonu kapatıp sokakta arkasına bakmadan uzun adımlarla yürüdü.
Sergey adamın sokağın karşısına koşar adım geçmesini seyretti.
Adamın Leon Oteli'ne girmesini seyretti. Öylesine yaklaşmıştı ki, öyle yaklaşmıştı ki, önce vardı, şimdi de burada, sokakta. Sergey'in eli cebindeki bıçağın geyik boynuzu sapını sıkıyordu hala. Bıçağın namlusu dışarıdaydı ve astarı kesiyordu. Sergey iki kez öne çıkıp sol eliyle adamın saçından kavramanın ve boğazını hilal şeklinde kesmenin eşiğine gelmişti. Evet, polis düşündüğünden daha uzun boyluydu ama bu sorun olmazdı. Hiçbir şey sorun olmazdı. Sergey nabzı yavaşladıkça soğukkanlılığını geri kazandığını hissediyordu. Yitirdiği soğukkanlılığını, kapıldığı dehşetin bastırdığı soğukkanlılığını ve bir kez daha ileriye baktığını, işini halletmeye ve daha şimdiden anlatılan öyküyle bütünleşmeye odaklandığını hissediyordu. Çünkü burası o yerdi, pusu yeriydi. Sergey polisin şişelere bakan gözlerini görmüştü. Sergey'in babası da hapishaneden eve döndüğünde öyle bakardı. Sergey nehir kolundaki krokodildi. O adamın bir şey içmek için elinde sonunda aynı yoldan geçeceğini ve kendisinin tek yapması gerekenin beklemek olduğunu bilen krokodildi. 301 numaralı odada yatakta yatan Harry tavana duman üflüyor ve Raquel'in telefondan gelen sesini dinliyordu. Sahte kanıt yerleştirmekten daha kötü şeyler yaptığını biliyorum dedi Raquel. Bunu niye reddediyorsun peki? Sevdiğin biri için neden yapmayasın ki?
Beyaz şarap içiyorsun dedi Harry.
Kırmızı şarap olmadığını nereden biliyorsun?
Konuşma tarzından.
Bana yardım etmemenin sebebini açıkla haydi.
Açıklayabilir miyim?
Evet Harry.
Harry izmariti komodindeki boş kahve fincanında söndürdü. Hukuku çiğneyen, işinden kovulmuş eski bir polis memuru olsam da hukukun bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Bu tuhaf geliyor mu?
Devam et.
Hukuk uçurumun kenarına diktiğimiz çittir. Hukuku çiğneyen herkes çiti kırar. Bizim de çiti onarmamız gerekir. Suçlu cezasını çekmelidir.
Hayır, birisi cezayı çekmelidir. Cinayetin kabul edilemez olduğunu topluma göstermek için birisinin cezalandırılması gerekir. Herhangi bir günah keçisi çiti onarabilir.
Kavramları cımbızla çekerek hukuku işine geldiği gibi yorumluyorsun. Sen bir avukatsın. Bu söylediklerinin yanlış olduğunu biliyorsun.
Ben bir anneyim, avukatlıksa mesleğim. Peki ya sen Harry, polis misin? Öyle mi oldun? Karınca yuvasında köle misin? Başkalarının fikirlerine göre yaşayan biri misin? Robot musun? Böyle biri mi oldun? Cevabın var mı?
Oslo'ya neden geldim sanıyorsun?
Raquel duraksadı. Harry.
Evet.
Üzgünüm.
Ağlama.
Biliyorum, üzgünüm.
Üzgünüm deme.
İyi geceler Harry, ben...
İyi geceler.
Harry uyandı, bir ses duymuştu. Koridorda koşarkenki ayak seslerini ve çığın gürültüsünü bastıran bir ses. Kol saatine baktı, 1:34. Pencere çerçevesine yaslı duran kırık korniş lale silüeti oluşturuyordu. Harry kalkıp pencereye gitti ve aşağıdaki avluya göz attı. Devrilmiş bir çöp tenekesi hala tangırdayarak yuvarlanıyordu. Harry alnını cama dayadı. 22. Bölüm. Trüs sabahın erken saatlerinde emniyet müdürlüğüne doğru yürürken işe gidenlerin oluşturduğu trafik Grönland Slyret yönünde ağır ağır akıyordu. Trüs tuhaf lombozlu kapılara varmadan hemen önce ıhlamur ağacındaki kırmızı afişi gördü. Bunun üzerine geldiği yoldan sakince döndü. Araçların yavaş yavaş ilerlediği Oslo sokağından geçerek mezarlığa girdi. Mezarlık bu vakitte hep olduğu gibi tenhaydı. En azından ortalıkta sağlardan eser yoktu. Trüs, A.C. Rudd'un mezar taşının önünde durdu. Mezar taşında yazı olmadığına göre bugün ödeme günüydü. Trüs çömelip taşın yanındaki toprağı kazdı. Kahverengi zarfı tutup çıkardı. Onu oracıkta açıp içindeki paraları sayma dürtüsüne karşı koyarak zarfı ceket cebine tıkıştırdı. Tam kalkacakken birden gözetlendiği hisine kapılınca birkaç saniye daha A.C. Rudd'ı ve hayatın geçiciliği gibi saçma sapan şeyleri düşünürcesine çömelme pozisyonunda kaldı.
Olduğun yerde kal Berntsen.
Trüs'ün üstüne bir gölge düşmüştü ve beraberinde soğuğu getirmişti. Güneş bir bulutun ardına gizlenmiş gibi. Serbest düşüşte olduğu hissine kapılan Trüs Berntsen'ın midesi ağzına geldi. Böyle olacaktı demek. Foyasının meydana çıkması.
Bu kez sana farklı bir iş vereceğiz.
Trüs ayaklarının altında tekrar yeryüzünü hissetti. O ses hafif şiveli. Oydu. Truls yan tarafına göz attı. İki mezar taşı ötede dua edercesine başını eğmiş ayakta duran kişiyi gördü. Oleg Faukya'yı nerede tuttuklarını bulmalısın. Önüne bak. Truls önündeki taşa baktı. Denedim dedi ama nereye götürüldüğü hiçbir kayıtta yazmıyor. En azından ulaşabildiğim kayıtlarda yazmıyor. Konuştuklarım arasında hiç kimse de o herifle ilgili bir şey duymamış. Tahminimce ismini değiştirdiler.
Bilenlerle konuş, savunma avukatıyla konuş, Simon seni de.
Annesiyle konuşsan, o illaki...
Kadınları karıştırmak yok. Bu sözcükler kırbaç gibi inmişti. Mezarlıkta başkaları olsa bu sözü mutlaka duyarlardı. Ses daha sakin bir tonla konuştu. Savunma avukatını dene. Bu işe yaramazsa...
Çöken sessizlikte Berntsen ağaç tepelerinin arasından esen rüzgarın uğultusunu duydu. Evet, rüzgar esiyor olmalıydı. Ortalığın bir anda soğumasının sebebi buydu.
Ses, Chris Reddy diye bir adam var diye devam etti. Sokaklarda Adidas olarak tanınır.
İşi, Speed, Adidas'ın anlamı amfet.
Kapa çeneni Berntsen, sadece dinle.
Truls çenesini kapadı ve dinledi. Ne zaman benzer bir sesle çenesini kapaması söylense yaptığı gibi. Kirli çamaşırları araştırmasını söylediklerinde hep yaptığı gibi dinledi. Yapmasını söyledikleri. Ses bir adres verdi.
Adidas'ın Gusto Hansen'i vurmakla övündüğü kulağıma çalındı.
Bu yüzden onu sorguya çekmek için gözaltına alacaksın. O da her şeyi itiraf edecek. Ayrıntılar üstünde anlaşmayı size bırakıyorum. İfadesi %100 inandırıcı olmalı. Ama önce Simon seni konuşturmaya çalış, anladın mı?
Evet ama Adidas neden?
Nedeni senin sorunun değil Berntsen. Senin aklındaki tek soru ne kadar sorusu olmalı.
Truls Berntsen yutkundu ve yutkunmayı sürdürdü. Pislikleri araştırıyordu ve pislik yiyordu.
Ne kadar?
İşte böyle, evet, 60 bin.
100 bin.
Karşılık gelmedi, orada mısın?
Ama sabah trafiğinin fısıltısından başka ses duyulmuyordu. Berntsen hiç kımıldamadan oturdu, yan tarafına göz attı. Orada kimse yoktu. Berntsen güneşin tekrar ısıtmaya başladığını hissetti.
60 bin de iyiydi, gerçekten.
Harry sabahın onunda Skoyen çiftliğinin ana binasının önüne park ettiğinde yerde hala sis vardı. Basamaklarda gülümseyerek duran Isabel Skoyen siyah jokey pantolonunun kalçasına ufak binici sopasıyla pat pat vuruyordu. Harry arabadan inerken kadının çizmelerini çakılları ezdiğini duydu.
''Günaydın Harry, atlar hakkında ne bilirsin?''
Harry araba kapısını sertçe kapadı.
''Onlar yüzünden epey para kaybettim desem faydası olur mu?''
Sen de bahisçisin yani.
Sen de derken?
Ben de biraz dedektiflik yaptım. Başarılarınla kötü davranışların birbirini götürüyormuş. En azından iş arkadaşlarının iddiası bu. Hong Kong'da para kaybettin mi?
Happy Valley Hipodromu'nda tek kez oldu.
Kadın alçak kırmızı bir binaya doğru yürümeye başladı. Harry ona yetişmek için adımlarını hızlandırmak zorunda kaldı.
Hiç ata bindin mi Harry?
Dedemin Andalsnes'te güçlü kuvvetli yaşlı bir atı vardı.
Tecrübeli bir binicisin yani.
Ata da bir kez bindim. Dedem atlar oyuncak değildir derdi. Zevk için ata binmenin iş hayvanlarına saygısızlık olduğunu söylerdi.
Kadın iki dar deri eyer asılı ahşap bir standın önünde durdu.
Atlarımın tek biri bile hayatında at arabası veya saban görmedi ve görmeyecekti. Ben eğer takarken sen de şuraya git bence.
Çiftlik evini gösterdi. Holdeki gardıropta eski kocama ait uygun giysiler bulursun. Zarif takım elbisenin mahvolmasını istemeyiz değil mi? Harry gardıropta üstüne tam olan bir kazak ve kot pantolon buldu. Ama eski kocanın ayakları daha küçük olsa gerekti. Çünkü Harry ayakkabıların hiçbirini giyemedi. Arka tarafta Norveç ordusu için üretilen bir çift kullanılmış spor ayakkabısı bulana dek, Isabelle iri bir duru atın burnuna pat pat vurarak, ''Bu Medusa'' dedi, ''Danimarka'dan gelme bir Oldenburger, engel atlama için mükemmel bir cinstir, 10 yaşında ve sürünün başı, bu da Balder, kısırlaştırılmış, 5 yaşında bir at olduğundan Medusa'yı takip edecek.'' Balder'ın dizginlerini Harry'e verdikten sonra Medusa'nın sırtına çıktı. Harry sol ayağını sol üzengiye geçirerek kendini yukarı çekip eğere oturdu. At emir beklemeden hızlı adımlarla Medusa'nın peşinden yürümeye başladı.
Harry aslında birden fazla kez ata binmişti ama bu seferki dedesinin savaş gemisi gibi sarsılmaz yaşlı beygirine benzemiyordu. Harry eğerde dengesini korumak zorunda kalıyor, dizlerini sırım gibi atın yanlarına bastırınca da hayvanın kaburgalarını ve kaslarının hareketini hissedebiliyordu. Medusa tarladan geçen yolda hızlanınca baldırın da çok az hızlanması bile Harry'nin bacaklarının arasında Formula One'da yarışabilecek bir hayvan varmış gibi hissetmesine yol açtı.
20. ayının sonu. Sayfa 243.